أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. سورة مائدة آيت 24. Bu ayet Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'a Tih sahrasında Sina çölündeyken verdiği bir emrin devamı niteliğindeki olaylarla ilgili. Müslümanlar Yakub Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam döneminde Mısır'a göç ederler. Yakub Aleyhisselam da bu göçün içindedir. 12 oğluyla birlikte artık Yakub Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam Mısır'dadır. Ülkenin yönetiminde Müslümanlar söz sahibi ve melik, hükümdar da Yusuf Aleyhisselam'dır. Yakub Aleyhisselam'ın yaşadığı bölge Filistin topraklarıydı. Babası İshak Aleyhisselam da yine Filistin topraklarında peygamber olmuştur. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Mezopotamya'da dünyaya gelmiş. Hicret yolculuğu ise onun Harran, Urfa'nın güneyinde o günkü büyük bir medeniyet kenti Harran, Halep, Şam diyarı, sonra Filistin'e yerleşmiş El-Halil kentine, Halilurrahman kentine, Mısır'a yolculuğu var, Mekke'ye birkaç seferi var. Böyle bir bölge orası. Allahu Teala'nın mukaddes saydığı, diğer ülkelerden, diğer toprak parçalarından farklı değerlendirdiği bir yer. Bu İbrahim Aleyhisselam'dan olabilir. Daha sonra Mescid-i Aksa'nın orada, belki daha önceleri de bina edilip sonra tekrar orada bina edileceğinden olabilir. ve birçok peygamberin orada hayatını devam ettirmeleri, risaletini devam ettirmeleri nedeniyle olabilir. İşte böyle bir toprak parçasını Allahu Teala İsrail Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam Mısır'a göç ettikten sonra Müslümanların kaybetmesi nedeniyle tekrar özgürlük dönemlerinde orayı hedef olarak gösterir. Müslümanlar Mısır'a göç etmişler. Filistin toprakları Müslüman olmayan toplumların eline geçmiş. Müslümanlar Mısır'da özgür dönemleri yaşamışlar. Sonra onlar da köleleşmişler. Tekrar özgürlüğe doğru adım atınca Müslümanlara Allahu Teala yeryüzünde bir toprak parçasını, bir bölgeyi bir anlamda tekrar Müslüman diyarı haline getirmelerini emretmiş onlara. Ki ileride Davut ve Süleyman Aleyhisselam'ın devleti de orada kurulacak. Ve onun bir anlamda hazırlık safhaları böylece gündeme gelmiş olacak. Musa Aleyhisselam oraya emredince, haydi Allah o toprakları bize vaat etti, gidelim orayı fethedelim deyince, onlar biz gidemeyiz dediler. En sonunda da şu sözü söylediler, işte okuduğum ayet, Sure Maide ayet 24. قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. Oraya egemen olan güçler, orayı işgal altına almış olan devletler orada olduğu sürece biz oraya gidemeyiz. Ata yurdumuz da olsa, Yakup Aleyhisselam'ın yurdu da olsa, İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu da olsa biz gidemeyiz. فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ Sen ve Rabbin git. فَقَاتِلَا ikiniz birlikte savaşın. O zorba, cebbar, zalim devleti yenin. O toplumları oradan çıkarın. اِنَّا هَا هُنَا قَاِدُونَ Biz burada oturacağız. O zaman siz savaşı bitirdikten sonra biz de oraya gelir yerleşiriz. Ve hayatımızı orada devam ettiririz dediler. Bu özgür olan bir toplumun, özgür olan bir Müslümanın söyleyeceği sözle benzemiyordu bu sözler. Ama bunlar yeni özgürlüğüne kavuşmuş Müslümanlardı. Yıllardır ezilmişlerdi. Zorba ve güçlü toplumlar karşısında savaşacak gücü bulamıyorlardı, böyle dediler. Gale dedi ki Musa Aleyhisselam, Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. Ya Rabbi, ben kendim ve kardeşim dışında kimseye güç yetiremiyorum, söz geçiremiyorum. Fefruk beynena ve beynel kavmil fasikin. Ya Rabbi, bizi fasık olan bu toplumdan sayma, bizi onlardan ayrı değerlendir. Ya Rabbi, ben söz geçiremiyorum. Sure Maide ayet 26. Allah da sonucu bağladı ve dedi ki kale. Fe inneha muharrametun aleyhim 40 sene. Yetihune fil ard. O vaat ettiğim topraklar, vaat edilmiş arz, bugünkü ifadesiyle arz-ı mev'ud, Filistin toprakları, ata yurdunuz, İsrail'in yurdu, Yakub'un yurdu, İbrahim'in ve oğlu İshak'ın yurdu aleyhisselamlar, onlara haramdır. 40 yıl çölde yaşamak zorunda kalacaklar. Ve 40 sene Sina çölünde hayatlarını devam ettirirler. Onlara böyle bir ceza veriyorum ya da onlara böyle bir yol açıyorum. فَلَا تَسْأَلْ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Bu savaşa gelmeyip de bu savaşa niyet etmeyen kimseler hakkında da üzülme. Seni yalnız bıraktılar ama olsun, onlar seninle birlikte tercihlerini yaptılar. Bu kadar olur dedi Rabbimiz Teala. Musa Aleyhisselam bunu şüphesiz onlara söyledi. Ve Müslümanlar 40 yıl çölde yaşama zorunda kaldılar. Bu onlar için aynı zamanda bir hayır oldu. Bir ceza gibi ama cezanın sonucunda Allah-u Teala onlara bereketler verdi. Şöyle ki, o çölde kaldıkları sürece Allah'ın kimseye vermediği nimetler, bulutun gölge yapması, bıldırcın eti ve kudret helvası ve bir taştan fışkıran 12 pınar onlara 40 yıl nimet oldu. Bu 40 yıl döneminde de, zarfında da Müslümanların o kölelik dönemini yaşayanları öldüler. Yeni yetişen nesil, dünyaya gelen çocuklar, Musa Aleyhisselam'ın ve Tevrat'ın eğitimiyle büyüdüler, özgür büyüdüler. Artık yeryüzünün zorba, zalim devletleri onları korkutmadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetleriyle büyüdüler. Allah'ın güç ve kuvvetine güvenerek, iman ederek yaşadılar. Ve sonunda da Allah-u Teala o 40 yıllık dönemde önceki dönemin köleleşmiş psikozunu yaşayan insanlar Allah'ın izniyle Müslümanca öteki dünyaya gittiler. Diğerleri yavaş yavaş değişti. Yeni yetişen nesil de tamamen o çöl ortamında, özgür ortamda Tevrat'ın, kitabın, Musa Aleyhisselam'ın yani vahyin etkisinde yetiştiler ve sonuçta 40 yılın sonlarına doğru Müslümanlar Filistin topraklarına kadar yaklaştılar. İlk önce Harun Aleyhisselam, sonra Musa Aleyhisselam vefat etti. Allah'ın yardımıyla Müslümanlar Yuşa Aleyhisselam döneminde Filistin'i fethettiler. Ve böylece Musa Aleyhisselam döneminde verilen emir 40 yıl sonra gerçekleşmiş oldu. Allah, Peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın yurdunu, Müslümanların atasının yurdunu, İsa Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın yurdunu tekrar Müslümanlara lütfetti. Uzun dönem Müslümanlar Filistin topraklarında egemen olduktan sonra tekrar bir daha bozguna uğradılar. Şöyle dönemimize kadar tarihini kısaca ifade edivereyim Allah'ın izniyle. Tekrar Talut'un komutasındaki Müslümanlar yeni baştan bir özgürlük savaşına ve tekrar Filistin topraklarını kurtarma savaşına yöneldiler. Allah'ın izniyle Talut'un komutasındaki ordu, Calut'un komutasındaki orduyu yendi. Talut'un komutasındaki ordunun içinde daha çocuk yaşta olan Davut, sonra peygamber olacak Aleyhisselam, sapan taşıyla Calut'u öldürdü ve Allah böylece Müslümanlara yeni baştan hem özgürlük yolunu hem de bir devlet yolunu açmış oldu. Ve Davud Aleyhisselam hem peygamber hem de melik hem de Kur'an'daki ismiyle halife olarak tekrar İbrahim Aleyhisselam'ın yurdunda Allah'ın vaat ettiği, Müslümanlara vaat ettiği Filistin topraklarında, mukaddes topraklarda tekrar yeni bir devlet kurmuş oldu. Onun oğlu Süleyman Aleyhisselam döneminde Müslümanlar dünyada hiçbir kimseye ulaşmayan, kimseye verilmeyen bir güç ve kuvvete ulaştı, bir güç ve kuvvete sahip oldular. Şeytanlar, Müslümanların en büyük düşmanları şeytanlar, Süleyman Aleyhisselam'ın emrine boyun eğdiler. Cinler onun emrindeydiler. Kuşlar, kurtlar ve rüzgar Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilmişti. Davud Aleyhisselam'a zebur verilmişti. Süleyman Aleyhisselam'a biraz önceki saydığım nimetler verildi. Hatta Yemen gibi bir diyarın ve o bölgelerin ki devletin ismi Seba Devleti'ydi. Melikesi Belkıs, Süleyman Aleyhisselam'a Müslüman olarak teslim olmak zorunda kaldı ve devletiyle birlikte. Ve Allah'ın izniyle Yusuf Aleyhisselam döneminde Mısır'da Müslümanlar mülk ve saltanata sahip olurlarken kaybettiklerini tekrar Filistin'de Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra buldular. Bu arada 40 yıl çölde özgür bir hayat yaşadılar. Belki o dünya devlet felsefelerine göre bir devlet değil gibi ise de Allah-u Teala'nın bir arzında özgürce yaşanan en güzel örneği yaşadılar. Sonra Davut ve Süleyman Aleyhisselam döneminde tekrar Filistin Müslümanların elinde bir İslam yurdu olarak varlığını sürdürdü. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Müslümanlar dağıldılar. Ve İsrailoğulları İslam'ı bıraktı, Yahudileşme sürecine girdiler. Ve Filistin toprakları, İslam yurtları da Müslümanların elinden çıktı. Ta ki Muhammed Aleyhisselam dönemine gelinceye kadar Allah-u Teala o topraklarda çok peygamber gönderdi. İlyas, Elyesa, Zülkifl aleyhisselamlar o peygamberlerden, Kur'an'da ismi geçen ve ismi geçmeyen binlerce peygamber, Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselamlar da o toprakların peygamberi olarak İsrailoğullarına gönderildi. Ama hiçbirini kabul etmediler. Çoğu peygamberleri öldürdüler. Az sayıdaki Müslümanları da öldürdüler. Hem Yahudiler hem de müşrik egemen güçler. Ve nihayet Allah Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. İşte Muhammed Aleyhisselam 13 yıl Mekke'de yaşadı, 10 yıl Medine'de. Medine'nin son dönemlerinde Allah-u Teala bu ayeti tekrar gündeme getirdi. Ki böylece Musa Aleyhisselam'a hedeflettiği Filistin topraklarını Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a da hedeflettiriyordu. Bir anlamda Mekke'yi fetheden Müslümanlara yeni bir hedef gösteriyordu Allah-u Teala. Müslümanların atasının yurdu, İsrail Aleyhisselam'ın atasının yurdu, Yakub Aleyhisselam'ın atasının yurdu yani. Musa, Harun, Davud, Süleyman, Zekeriya, Yahya, İsa Aleyhisselam'ların ata yurdu, İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu. Filistin aynı zamanda İsmail Aleyhisselam'ın atası, Muhammed Aleyhisselam'ın atası, İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu olarak da Müslümanlara tekrar hedef gösteriliyordu. Çünkü İslam tarihi aynı çizgiyi devam ettiren bir tarihti. İsrail Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam'ın tarihi çizgisi ayrı değildir. Aynı çizgidir. Ve nihayet Allah Muhammed Aleyhisselam'a burayı hedefletti. Allah'ın takdiri Muhammed Aleyhisselam Tebük seferine çıktı. O dönemde Filistin topraklarının sahibi Bizans'tır. Bizans devletiyle yakın temasa girdi. Tebük'ten önce Müslümanlar Mute'de savaştılar. 3000 Müslümana karşılık 100.000 ya da 200.000 Hristiyan Bizans kuvvetleri savaştı. Allah Müslümanları korudu. Tebük'te Müslümanların karşısına çıkamadılar Bizans toplumu ya da Bizans devleti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten az sonra vefat etti. Ve Ebu Bekir dönemi yavaş yavaş Suriye, Filistin'e doğru seferlerin yapıldığı bir dönem. İşte Halid bin Velid, Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasındaki ordular Suriye'yi sıkıştırıyor. Irak'a doğru seferler düzenliyordu. Bu arada dinden dönenlerle de savaş yapılıyordu. Nihayet Allah'ın yardımıyla Hazreti Ömer döneminde Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın genel komutan olduğu savaşlarda Müslümanlar Hristiyanların elinden Kudüs'ü alıyorlar ve böylece tekrar Musa Aleyhisselam'a vaat edilen, Yuşa Aleyhisselam'ın fethettiği, kaybedildikten sonra Talut'un ve Davud Aleyhisselam'ın tekrar sahip olduğu ata yurdu, Müslümanların yurdu, Müslümanlara vaat edilen topraklara Hazreti Ömer döneminde tekrar Müslümanlar sahip oluyordu. Uzun dönem Müslümanların yurdu olarak varlığını sürdüren Filistin toprakları, Allah'ın o mukaddes arzı, bereketli dediği topraklar, Haçlı seferlerinden sonra tekrar Müslümanların elinden çıkacak. Bu sefer Hristiyan dünya Filistin'e sahip olacak ve Filistin, Kudüs Hristiyanların elinde 80-100 yıl kadar kalacak. Bu dönem içinde Müslümanlar tekrar kendilerini toplayacaklar. Sanki Tih sahrasında kendilerini Tevrat ve Musa Aleyhisselam rehberliğinde bir eğitime tabi tuttukları gibi Haçlı seferlerinin karşısında yenilgiye uğradıktan sonra tekrar Kur'an ve sünnete dönüş hareketleri başlayacak. Ve nihayet Salahaddin Eyyubi komutasındaki İslam orduları Kudüs'ü tekrar fethedecek ve Allah'ın yardımıyla Yuşa Aleyhisselam, Davud, Talut ve Davud Aleyhisselam, Ömerül Faruk Efendimiz Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasındaki ordular ve sonra Salahaddin Eyyubi tekrar Kudüs'ü fethedecek. Yine uzun dönem Müslümanların elinde kalan Filistin toprakları ve Kudüs son 100 yılın başlangıcında Hristiyanların arasındaki bir savaş olan ama Müslümanların da nasıl ve ne şekilde girmesi sağlanmışsa, sağlanan bir savaşta Müslümanların müttefiklerinin yenilgisiyle yenilmiş kabul edilmelerinden sonra, ki zaten İslam dünyasının son 200 yıldır yavaş yavaş Hristiyan ve daha önceki Yahudi toplumların çizgisine girip de zillete doğru yürümesinden sonra Allah İslam yurtlarını tekrar Müslümanlardan alacak. Bu arada Filistin de Müslümanların elinden çıkmış olacak ve sanki Haçlı seferlerinde Müslümanların elinden çıkıp Hristiyanların eline geçen Filistin, bu sefer Hristiyan-Yahudi işbirliğinin eline düşecek ve Müslümanlar tekrar Kudüs'ü kaybetmiş olacaklar. İşte böyle bir ortamda tekrar bu ayetler Müslümanlara şunu hatırlatıyor. Bu topraklar, Filistin toprakları, Allah-u Teala'nın önce İbrahim Aleyhisselam'a, sonra İshak ve Yakup Aleyhisselam'lara, sonra Musa ve Harun Aleyhisselam'a, daha sonra Davut ve Süleyman Aleyhisselam'a, en sonunda Muhammed Aleyhisselam'a vaat ettiği topraklardır. Ve o topraklarda, o mescitlerde, özellikle Mescid-i Aksa'da Allah'a ibadet edilmeli ve tüm dünya Allah'a kulluk için yaratılmış bir arzdır. Ve o arzın en mukaddes yerinde de ancak Allah'a ibadet edilecektir. Allah'a secde edilecektir. Allah'ın dini İslam orada hakim olacaktır ve Müslümanlar Müslümanca yaşantılarını devam ettireceklerdir. Sure Maide ayet 27. Bu konudan sonra çok daha da tarihin derinliklerinde bir konu gündeme gelir. Allah-u Teala peygamberini ve Müslümanları tarihle de eğitir. Önceki peygamberler ve toplumlarla da eğitir. Nitekim işte Maide suresi 12. ayette aldığı bir sözde, Müslümanlara sunduğu bir misakta, peygamberlerine iman ve peygamberlerine destek olmayı da onlardan söz almıştı. İşte Musa Aleyhisselam'a söz verdi Müslümanlar, Kudüs'ü Müslümanlaştıracaklar ve yine Müslümanlar Adem oğullarından birinin yanında olacaklar, diğerinden uzaklaşacaklar. Onun da bilgisini burada buluyoruz. Sure, tekrar ediyorum, Maide ayet 27. Veddu aleyhim nebe ebney Adem'e bilhak. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini hak olarak oku. Allah Muhammed Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu ile ilgili bir haber sunar. O haberin bilgisini Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine ve özüne yerleştirir ve emreder, der ki benim sana sunduğum bu bilgileri sen de insanlığa sun ki böylece insanlar Adem'in iki oğlunun haberini alsınlar ve öğrensinler de onlardan iyi olan gibi olsunlar, onlardan zalim olan gibi olmasınlar, der Allah-u Teala. Bugün dünya üzerinde Adem'in oğlu olmayan hiçbir kimse yoktur. Bütün dünya insanlığı Adem oğullarındandır, Havva kızlarındandır. Ve işte Adem'in iki oğlunun yaşadığı bu olay da bugün insanlığın yaşadığı bir olaydır. Acaba o iki oğul, daha yeryüzüne yeni gelmiş Adem ve Havva anamız babamız ve yeryüzü çok geniş ve dünyada hiçbir sıkıntı yok gibi, ama bu neyin nesi ki Adem'in iki oğlu bir olayın içinde kendilerini buluyorlar ve kan dökmek ve bozgunculuk birdenbire gündeme geliveriyor. Bir anlamda Allah-u Teala'nın Adem'i yaratmak istediği zaman ben yeryüzünde bir halife yaratacağım sözüne karşılık meleklerin kan dökecek, bozgunculuk yapacak birini mi yaratacaksın demesinin sanki ispatı, kanıtı gündemde ve kıyamete kadar Adem'in oğulları hep böyle birbirleriyle savaşacaklar, kan dökecekler ve işte kıyamete kadarki yaşanan olaylara Allah bir açıklık getiriyor. İlkar Rabba kurbanen, her ikisi de Adem'in iki oğlunun ikisi de, biri rivayetlere göre Habil, diğeri Kabil, kurban adadılar Allah'a. Allah'a adadıkları kurban, Habil hayvancılık yaptığından dolayı güzel bir koç, çok güzel, rivayetlere göre söylüyorum. Kabil de toprak sahibi, Allah-u Teala'nın verdiği ürünlerin en kötülerinden kurban adıyor. Kurban adamalarının nedeni yine tarihi rivayet. Adem aleyhisselamdan Havva anamız her batında iki çocuk dünyaya getiriyor. Bir kız ve bir erkek. Bu seneki dünyaya gelen kız çocuğu büyüdükten sonra ertesi sene dünyaya gelen erkek çocuğuyla bu seneki dünyaya gelen erkek çocuğu da büyüdükten sonra ertesi sene dünyaya gelen kız çocuğuyla evleniyordu. Kabil buna razı olmadı. Benimle birlikte dünyaya gelen kızla evleneceğim dedi. Allahu Teala'nın o gün Adem Aleyhisselam'a sunduğu yasa ise biraz önce dediğim gibiydi. Dünyaya gelen ikizler evlenemiyor. Sonraki sene dünyaya gelenle değiş yapıyorlardı. Allah en iyisini bilir. Adem Aleyhisselam o zaman bir kurban adayın dedi. Hanginizin adağı kabul edirse, kurbanı kabul edirse onun dediği olsun dedi. Kurban adadılar her ikisi de ama Habil en iyi koçunu ya da en iyi devesini, Kabil ise buğdaylardan ya da ürünlerden en kötülerini adadı Allah'a. فَتُقُبِّلَ مِنَ هَد۪يمَا birinden kabul edildi Habil'den. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاَخَرِ diğerinden kabul edilmedi. Zaten Habil de haklıydı. قَالَ Kabil kabul edilmeyen kimse, kurbanı kabul edilmeyen Kabil dedi ki لَاَقْتُلَنَّ kardeşine ben seni öldüreceğim. قَالَ Habil de cevap verdi. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah müttakilerin kurbanını kabul eder. Allah adına hareket etseydin seninkini de kabul ederdi. Çünkü sen ne Allah'ın emrine boyun eğiyorsun ne de Allah'a adadığın kurbanı güzelinden seçiyorsun. İki suçun var. Bir, kız kardeşin benimle beraber olanla sen ancak evlenebileceksin. Seninle beraber olanla evlenemezsin. Buna karşı geliyorsun. İki, Allah'a kurban adarken de işe yaramaz ürünleri Allah'a kurban adıyorsun. Halbuki Allah sana güzellerini verdi, dedi. Ama sen müttaki olsaydın, Allah senin kurbanı da kabul ederdi, diye cevap verdi Habil. Devam etti sözlerini, Sure Maide ayet 28, لَاِنْ بَسَدْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي Sen beni öldürmek üzere elini bana uzatsan da, yani beni öldürmeye teşebbüs etsen de, مَا اَنَ بِبَاسِطٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ Ben seni öldürmek üzere elimi sana uzatacak değilim. Yani sana öldürme teşebbüsünde hücum edecek değilim. Ve senin hakkında böyle bir şey düşünmüyorum. اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben seni öldüremem. Böyle bir günaha da giremem. Ve de savunma içinde olurum. Allah'tan korunmamı isterim. Yine devam ediyor Habil'in cümleleri, uyarıları Kabil'e yönelik. Sure Maide ayet 29. İnni yuridu en tebu ebi ismi ve ismik. Ben böylece seni öldürmeye teşebbüs etmemem ve böyle bir niyetim olmamasından dolayı benim işlemiş olduğum şimdiye kadarki günahlarım ve seni öldürmeye teşebbüs edersem orada da bana gelebilecek olan günahları ve kendin günahların da sana yüklemek isterim. Böylece kendimi kurtarmış olurum. Sen de fetekün emin ashabinler cehennem ashabından olursun. Ve zalike cezau zalimin bu zalimlerin cezasıdır. Buyur ne yaparsan yap dedi. Ama şüphesiz ki kendini koruyordu Habil ama asla öldürmeye teşebbüs etmiyordu. Rivayetlere göre güçlü kuvvetli de birisiydi. Belki Kabil'i de öldürebilirdi ama Kabil öldürseydi onun konumunda o olacaktı. Kardeşinin kanını dökmüş olacaktı. Adem ve Havva ana ve babasına isyan etmiş, Allah'a karşı gelmiş olacaktı. Bunu yapamazdı, bunu düşünemezdi ve bu sözleriyle böylece Kabil'in kendisini öldürmeye teşebbüs etmesini de engel olmak istemişti. Yaşanılan dünya hayatının bir ilkini yaşıyordu insanlık. Bugün de insanlar hep birbirlerini öldürmeyi düşünmüyorlar mı? Niye güçlü olan insanlar, niye zalimler, niye katiller Adem ve Havva'dan dünyaya gelen kardeşlerini, kız kardeşlerini ve erkek kardeşlerini öldürüyorlar. Sebep ne? Dünya dar mı geldi? Dünya herkesin yaşayacağı kadar genişlikte. Ama nedense hem kendileri Allah'a isyan ediyorlar, hem takvanın dışına çıkıyorlar ve hem de Allahu Teala'nın emrine boyun eğen kardeşlerinin varlığına da haset ediyorlar. Madem ki biz Allah'a isyan ettik, onlar da isyan etsinler ya da onlar da yaşamasınlar bu dünyada diyorlar ve böylece fırsat bulan kardeşini, Adem'den ve Havva'dan kardeşini öldürüyor. Yani şu insanların yaptığını dünyada hayvanlar yapmaz. Binlerce, milyonlarca insanı bir bomba ile öldürmek, milyonlarca insanı yurtlarından etmek, aç ve sefil bırakmak, yani milyonlarca hayvana böyle bir ceza uygulayan bir hayvan cinsi bilmiyoruz. Ama nedense insanlar böyle bir zulmü çok rahat bir şekilde gözlerini kırpmadan yapabiliyorlar. İşte Kabil'in Habil'i öldürme teşebbüsü gibi. Sure Maide ayet 30. Fetavat lehu nefsuhu katle ahihi. Nefsi ona kardeşini öldürmeyi süslü gösterdi. Dünyada ikinci suç işleniyor ya da insanlık tarihinde ikinci suç işleniyor. İlk suçu Adem atamızla Havva anamız işledi. Cennette Allahu Teala'nın şu yasak ağaca yaklaşmayın demesine rağmen o ağaca yaklaştılar. O ağaçtan yediler. Adem atamız ve Havva anamızın işlediği suç iblisin ihvasıyla, vesvesesiyle oldu. Dıştan bir dürtüyle. Kabil'in işlediği suç ise içten bir dürtü. Böylece şunu da öğrenmiş olduk ki insanlık tarihinden ve insanın yaratılış fıtratından insan suça iki yolla yönelir. Bir dıştan iblisin, şeytanların ivası ve vesvesesiyle, içten insana Allahu Teala'nın verdiği özellikle. Allah insana fe elhemeha fucuraha ve takvaha. Hem takvayı hem de fucuru ilham etti. İnsan iyiye de yönelir, kötüye de yönelir. İnsan kötüye yöneldiği zaman şüphesiz ki dışın etkisi de olacaktır bu arada kötüye yöneldikten sonra. Ama insan dışın etkisi olmadan, dıştan bir etki gelmeden de kendi iç dünyasında verdiği bir kararla kötü yola gidebilir. İşte Kabil kendi dürtüsüyle, kendi nefsinin hedeflenmesiyle ve kendi nefsinin seçimiyle bu yola girdi ve kendi nefsi kardeşinin ölümünü güzel buldu, fekatelehu ve onu öldürdü. Öldürür öldürmez şüphesiz ki onun hakkında yazılan yazgı fe asbaha minel hasirin, husranda olanlardan olmasıydı. Artık o zarara uğrayanlardan oldu. Niye öldürdü? Dünya dar mı gelmişti ona? Dünya çok genişti, dilediği yerde yaşayabilirdi. Ama işte bir kadın, bir kız ya da bir toprak parçası ya da bir ekonomik güç ya da güçsüzlük mü neyse, ona hangi konular etki etmişse, toprak sahibi olmasıyla Habil'in sürülerine de sahip olmak mı istedi? Yoksa Habil'le birlikte dünyaya gelen kızla değil de kendisiyle birlikte dünyaya gelen kız kardeşiyle mi evlenmek istedi? Yahut dünyada sadece ben kalayım mı dedi? Bunun ayrıntısına giremiyoruz. Hayalimiz ne kadar bizi bir yere götürse ancak o kadar gidebiliriz. Ama sonuçta melekleri haklı çıkartırcasına Adem'in oğlu Kabil, Adem'in oğlunu Habil'i, yani kardeş kardeşi öldürmüş oldu. Ve yeryüzünde böylece ilk kan da dökülmüş oldu. Ve Adem halife olarak yaratılmıştı. Adem yeryüzünde Allah'ın istediği bir hayatı yaşayacaktı. Ama işte Adem oğullarından birisi Adem'in hilafetine, Adem'in halifeliğine, Adem'in risaletine karşı çıkıyordu. Kabil kardeşini öldürdükten sonra ne yapacağını bilemedi. Günler, aylar, belki seneler kardeşini sırtında taşımak zorunda kaldı. Bu ona belki bir ceza idi. Sonuçta Allahu Teala yine vahiyle, yine kendi bilgisiyle Kabil'e yol gösterdi. Yani insanlığa. Allah insanlığa yol göstermeseydi, Adem'e bilgileri sunmasaydı, konuşma yeteneği vermeseydi, elbiseyi indirmeseydi ne Adem konuşabilir, bilgi sahibi olabilirdi, ne Adem ve Havva üzerine örtebilirdi. Ve yine Allah, işte Kabil'e insanlığa, insanların ölülerinin nasıl gömüleceğini öğretmeseydi, bu insanlar ölülerinin ne yapacaklarını bile bilemeyeceklerdi. Buradaki vahiy yolu bir karga delaletiyle oldu. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا Allah bir karga gönderdi Kabil'in önüne. يَبَعْثُ فِي الْاَرْضِ O karga yeri eşeliyordu. Rivayetlere göre ölü bir kargayı getirdi, yeri eşeledi ve kargayı gömdü ve kapattı. لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَتَ اَخِي Böylece Kabil'e kardeşinin nasıl gömüleceğini göstermiş oldu. Ve öldürmüş olduğu kardeşinden böylece kurtulacaktı Kabil. Onu tekrar toprağa iade edecekti. Materyalist tarih felsefesi, tarih düşüncesi, pozitivist, rasyonalist düşünce, nedense kargaya karşı bir düşmanlık besler. Bu ayeti hep okuyunca benim kargaya düşmanlığın bundan dolayı olduğu bilgisine ulaşmam sanki kendimce beni biraz tatmin eder. Niye kargaya düşman? Çünkü vahyi reddeden materyalist, pozitivist, rasyonalist insanlık, Allah bilgisine biz muhtaç değiliz diyen bu felsefe, hiçbir şey bilemediğini kabul etmek zorundadır. Hiçbir şey bilemediğini kabule de yol açan bir anlamda Allah'ın yarattığı kargadır. Karga insanla mezar kazma sanatını öğretmiştir. Halbuki akılla düşünecek olursak en kolay sanat gördükten sonra mezar kazma sanatı. Ne var herkes yapar gibi. Ama Allah vahiyle bunu bildirmediği sürece insan aklı mezar kazma sanatını bile bulamamıştır. Değil ki bütün dünyaya nizam verecek, bütün dünyanın siyasetini, ekonomisini, eğitimini, ailesini, insanın iç dünyasını düzene koyacak bilgilere sahip olsun. İnsan aklı ve duyuları hiçbir şey bilemez. Eğer Allah ona vahiy lütfetmemişse. İnsan aklı ve duyuları sadece bir şeyi bilir. Kan dökmek ve bozgunculuk. Bugün vahiy reddeden, peygamberliği reddeden dünya eğer kan döküyor ve bozgunculuk yapıyorsa bunun nedeni vahiy reddetmesinden dolayıdır. Ve işte kargaya da bundan dolayı akılsız gibi yakıştırmalarda bulunuyor. Karga güya onlarca akılsız. O akılsız karga onlarca insan oğluna vahyi, bilgiyi sunuyor ve insan oğluna diyor ki ey akılsız insan, sensin akılsız. Sen mezar kazma sanatını bile bilemedin. İşte öldürdün kardeşini, ne yapacağını bilemedin de ben sana Allah'ın izniyle gösterdim diyor. Ve nedense insanlık hep bu olayı unutmuyor da kargadan intikam almak istiyor. Ama insan ancak kendinden intikam alır ve kendini cehenneme götürür. Kargaya bir şey yapamaz ve Allah'a, karganın sahibine de bir şey yapamaz. Çünkü karga orada vahyin Allah temsilcisi olmuştur. Kale dedi ki bu sefer Kabil, Ya veylete e'acestü en ekune mitle hazel gurab. Şu karga kadar bile olamadım, akılda karga kadar bile düşünemedim. Ve kardeşimi ne yapacağımı bilemedim. فَاُوَارِي سَوْوَتَ اَخِي Ve kardeşimin cesedini böyle bir mezar kazıp da toprakla birleştiremedim dedi. فَاسْبَحَ مِنَ النَّادِمِنْ Pişman olanlardan oldu. Sonuçta Kabil Müslümanca bir hayata döndü mü? Onun günahı sadece katillik miydi? Yoksa şirkte koştu mu, kafirde oldu mu? Bu konuda bir bilgi sahibi değiliz ama Muhammed Aleyhisselam şunu da bu konuyla ilgili bize hatırlatıyor ki kıyamete kadar katil olan her kimsenin günahı aynı zamanda Kabil'e de yazılır. Çünkü kim iyi bir yolda çığır açarsa o iyiliğin devamı, kötü bir yolda çığır açana da kötülüğün devamı aynen yazılır. Ve işte Kabil'le ilgili böyle bir değerlendirme yapar Muhammed Aleyhisselam. Ama ebediyen cehennemde mi kalacak, sonra tevbe etti mi onu bilmiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين